Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin hocam. Hocam biraz bugün tebliğ üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Yani tebliğ bir Müslüman için nasıl bir sorumluluktur? Bireysel olarak sorumlu muyuz? Bunun müesseseleri mi olmalı? Buralardan yola çıkarak tebliğin farklı boyutlarından nasıl söz edilebilir, işte sözlü ve temsili. Mesela Müslümanların şahsi hayatlarının da tebliğ açısından pozitif, negatif, müsbet, menfi etkilerinden söz edilebilir mi? Biz Müslüman toplumlara baktığımızda veya İslami hüviyeti bilinen kişilere, müesseselere baktığımızda yani bunun İslam tebliği açısından şu sorunlara yol açtığını söyleyebilir miyiz gibi birçok boyutu var. Bunu değerlendirelim bugün diye düşünüyorum.
İnşallah.
Belki bu ikinci boyut yani çok daha öne geçiyor. Yani Müslüman hüviyetiyle bilinen kişilerin ve müesseselerin tavırlarının İslam'ın bilmeyen kişiler tarafından veya soruları olan kişiler tarafından algılanmasına etkileri bakımı çok daha öne çıkmış bulunuyor gibi düşünüyorum. Önce bir tebliğ hakkında genel değerlendirme yapalım isterseniz.
İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Tebliğ ile kastımız nedir? Bunu izah etmemiz gerekiyor değil mi hocam?
Evet, önce tabii.
Tebliğ İslam dinini ulaştırmaya diyelim evet. Böyle. Toplu bir isim verelim. İslam dinini ulaşmamışlara ulaştırma.
Evet, evet.
Bu Müslüman olmayanların Müslümanlığa gelmesini sağlama anlamında tebliğ diyelim büyük çapta. Bir de İslam'ın kenarında dolaşanların hatalarından dolayı, pratiğinden dolayı yanlışı olanların ıslah olup İslam'ın çekirdeğine, ana merkezine doğru gelme. Yani kainatı bütün dünya çapında Medine-i Münevvere'nin etrafında döndürme, yani yörünge. Medine-i evet. Münevvere yörüngesi
İdeali,
yapalım.
Evet,
yani.
Evet.
Az dünya güneşin etrafında dönüyor. Bütün insanlık da Medine'nin etrafında dönsün. Evet, adeta evet. Gibi. Yani Medine'yi dinimizin simgesi,
evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin merkezi olarak aldığımız için bu manayı söylüyorum. Yoksa Kabe'miz Mekke bizim yani.
Evet, evet.
Namaz kıblesini kastetmiyorum. Dolayısıyla İslam'ı başkalarına ulaştırma
evet.
Görevi kimindir? Kim bunu yapacak? Sorularının cevabını bulmamız lazım.
Belki orada bu nasıl yapılmalı?
Nasıl yapılara da, geleceğiz.
Evet.
Mesela siz ikinci boyutu örnek Müslüman olup bunu sağlamayı
evet,
zikrettin. Aynen. Mesela aliminden mütefekkirlerine kadar örnek Müslümanlar bakılınca zaten İslam'a davetiyenin doğal şekli olsun diyorsunuz. Kafirler de bunu bildiği için Müslümanların örneklerini hep yıpratıyorlar.
Evet.
Örneğini yıprattı mı İslam'ı yıpratmış oluyor zaten.
Yani kafir onu misyon olarak görüyor kendisinde.
Örneği yıpratmayı misyon görüyorsa
evet.
Müslümanların da örneklerini korumayı misyon yapması
gelmesi
gerekiyor
evet.
Gibi düşüneceğiz. Şimdi İslam'ı tebliğ etmek yani Müslümanlığı kutuptan kutuba kadar geniş bir alana ulaştırmak kimin görevi dediğimizde sıradan bir Müslüman Diyanet İşleri Başkanlığı'nındır herhalde
diyebilir.
Diye düşünür. Bu yanlış bir cevap.
Evet.
Çünkü biz resmi bir din yayma görevini konuşmuyoruz. Dünyada kimse de zaten kanunla Müslüman olmuyor, olmadı.
Evet.
Diyanet işleri veya onun muadili olan kurumlar, illa Diyanet İşleri Başkanlığı demeyelim. belki organize yapar, eleman yetiştirir vesaire, ama yani bu devlet işi değil bu iş. Bu iş gönül işi.
Evet.
İnsanlar gönülleriyle bir dine girerler veya girmezler.
Ya da şöyle denebilir mi? Mesela devletin böyle bir misyon belirlemesi mümkün olabilir. Ona göre organizasyonlar kurması.
Altyapıyı hazırlar.
Evet.
Elemanı hazırlar.
İslam devleti için.
İslam devleti için konuşuyoruz. Evet. Ama İslam fonksiyonu icra eden herhangi bir kurum da İslam devleti demek zaten yani.
Evet.
İslam'ın illa böyle devlet isimli olması gerekmiyor. Burada hocam bir çıkış noktamız olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesine döndüğümüzde, orada kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslümanlara büyük bir mesajı var.
Emanet. Ne
buyuruyor?
Evet.
Benden bir kelime duyan o bir kelimeyi yaysın buyuruyor. Özet olarak ifade ediyorum. Yani burada 120 bin kişinin hutbesini dinlediğini kabul ediyoruz. 100 bin, 120 bin civarında bir rakam bu. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Şimdi onların içinde 120 binin, yani veda hutbesini
dinleyen sahabi.
120 bininin mesela 10 bini alim insan filan değildi. Çok önemli bir rakam hocam.
Evet.
Yani mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki irtidat savaşlarında hafızlar öldüğü için aman Kur'an kaybolmasın toplayalım dediler. Ya ölen hafız sayısı 5000 değil orada.
Evet.
Birkaç hafızdan söz ediliyor.
Evet.
Yani mesela o irtidat savaşlarında öldü hafızlar dendiğinde 10 binlerce hafız vardı da 9000'i öldü filan değil rakam.
Zaten sayı çok
büyük. Çok sayılı yani, birkaç yüzdüler de yüzü şehit oldu diyebiliriz en iyi ihtimalle. Net rakam yok elimizde,
evet.
Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ı korkutan şey o birkaç hafızdı. Elde o kadardı. Dolayısıyla veda hutbesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyen on binlerce alim, hoca efendi, bugünkü kavramları kullanıyorum, hoca efendi, vaiz yapabilen insanlar değildiler. Neydiler ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş, iman etmiş, Medine-i Münevvere'de namaz kılmış, cennete cehenneme iman ediyor vesaire, bu temel karakteri biliyor, samimiyet testinden geçmiş, münafıklık barajına takılmamış,
sade Müslüman diyor.
Sade Müslüman. Bunlara toplam olarak hepsine birden benden bir kelime duyan yaysın buyuruyor Efendimiz. Alimleriniz bu görevi üstlensin buyurmuyor. Bu çok önemli hocam.
Tabii, doğru.
Buradan başlayacağız biz.
Evet.
Ve sizin örnek olma boyutuyla asas bu icra edilmeli derken de bu noktaya geleceğiz tekrar. Hatta çok önemli hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir görev veriyor o 100 bin insana. 100 bin şanslı Allah'ın dostu insana. Dağılın buradan, bir kelime de olsa yayın diyor. İki şey çok önemli. Birincisi, hepiniz gidin hafız yapın milleti demiyor. Kelimeden söz ediyor. Bir
evet.
Cümleden söz ediyor.
Evet. Çünkü benden duyduklarınızı.
Benden diyor. Duyduğunuz bir kelimeyi gidin yayın diyor. Allah yüzünü güldürsün kim bir kelime yayarsa
yüzünü
benden diyor.
Evet.
Dolayısıyla çok müthiş bir şey bu. Yani bir ilim deryasından söz etmiyoruz. Bir kıvılcımdan söz ediyor. Çünkü İslam'ın sade, orijinal, Medine gülü gibi duran bir cümlesi, Kur'an'ın bir ayeti, hadis-i şeriflerin bir tanesi bir gönle girdi mi İslam girdi demektir.
Evet.
Yani o bereket yetiyor. Dolayısıyla bir cümle, bir cümle, bir cümle diye bir slogan çıkıyor ortaya.
Evet.
Birincisi bu. İkinci dikkat edilecek nokta, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bakın ben sizi yetiştirdim, İşte Übey ibn-i Ka'b sen hafızsın tamam mı filan diye alim kadrosuna hitap etmiyor.
Evet.
İman eden herkese hitap ediyor. Dolayısıyla buradan bir sonuç çıkarıyoruz hocam. Kim kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret etmeye uygun görüyorsa, ki her Müslüman bunu uygun görüyordur. Ben Medine'ye gidemem.
Ya da keşke veda haccında Resulullah Efendimiz'i dinleseydim.
Dinleseydim derken hacca gidip onun yaptığı vakfeyi yaparken manevi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada değil mi? Vakfede tabii, onunla evet. beraber. Ben buraya layık değilim diyen oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla sağ olsaydı Efendimiz, o da hacca gitmiş olsaydı bu cümleyi duyacaktı.
Duyacaktı, evet.
Bu cümleyi duyarken biz ya Resulullah İmam Hatip mezunu değiliz. Arkadaşlar İmam Hatip mezunu mu diyecek insan? Haşa. Peki ya Resulullah diyecek. Nitekim üçüncü nokta. Çok önemli bir nokta hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashab-ı kiramın Allah dostu olduğunu belgeleyen en önemli işaretlerden biri bu sözünü yerine getirmeleridir.
Evet.
Üç kişi Medine'de kalmadı denecek durum oldu.
Yani
hocam.
Baş üstüne ya Resulallah demiş yola çıkmış.
Mesela 52 gece Medine'de bekleyebilirlerdi Efendimizin vefatından sonra.
Evet.
Hem de şimdiki bid'atlere bir zemin oluşurdu sahabe bekledi orada diye. Şimdi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Onu defnettiler. Acılarını, kavrulmuş yüreklerini bağırlarına bastılar. Gözyaşlarını silmeye vakit bulmadan yollara düştüler.
Evet.
Ya hocam Azerbaycan neresi ya?
Ta Çin'e gitmişti.
Kıbrıs neresi?
Kıbrıs neresi?
Neresi? Antakya neresi o günkü şartlarda?
İstanbul'a geliyor değil mi? İstanbul'a
hocam,
geliyor.
Hocam müthiş bir şey ya Rahmanirrahimin. İstanbul'a orduyla geldiler diyelim hocam.
Evet.
Hani ordu geldi İstanbul'a. Ya yürüyerek iki arkadaş birleşiyorlar. Bazen iki arkadaş da olmuyor. Yalın ayak.
Evet.
Ya hedef ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bir hadisi anlatacak. Nitekim hadis kitaplarına bakıyoruz hocam. İki hadis rivayet eden sahabi var.
Evet.
Üç hadis rivayet eden var. Üç hadis bir A4 sayfası yapmıyor hocam. Fiilen de bilgisi o kadar sahabinin. Efendimiz'den 10 gün önce, vefatından 10 gün önce Müslüman olmuş. Mesela on binlerce sahabi Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kalsa 2 sene kalmıştır.
Yani, ve gördüğü çok sınırlıdır. Resulullah
Efendimiz her gün konferans vermiyor. Her evet. gün vaaz etmiyor. Zaten evet. dışarılara çıkıyor.
Evet.
Yani onu ya ayda bir gün gördüler.
Evet. Ya Medine'ye ne kadar geldiler bunlar. Yani,
gelse de Efendimiz orada yok.
Evet.
Efendimiz devam ediyor.
Evet.
Mekke'nin fethinden sonra Tebuk var. Yani çok çok çok fazla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıyor. Ve aynı zamanda çok yoğun. Yani. Evet. Her gün canlı yayından dinleme imkanları yok Efendimiz'e.
Ben şunu anlıyorum hocam. Yani o anı tasavvur etmek değil mi? O ayrı bir şey. Yani ayrı bir anlayış getiriyor bize. Mesela
evet.
o andaki sahabinin yani bilgi birikimini. Ama İslam'a sadakat noktasındaki sonsuz böyle aşkını.
Yani bilgisiyle sadakatini ölçüyorsun. Güneşle bir mum kadar kalıyor.
Evet.
Sadakatine bakıyorsun. Yani güneş gibi bir sadakat. Evet. Hacim evet. bakımından. Bilgisine bakıyorsun. Yani.
Evet.
Ya hiçbir şey öğrenmemiş gibi görünüyor. Ama sadakat yüksek olunca, heyecan, aşk dolu olunca hafız olmak da gerekmiyor. Şart değil.
Resulullah Efendim bir hadis-i şerifi yetiyor.
Yetiyor. Diye. Yetmiş ya.
Kur'an'dan bir ayet yetiyor. Evet.
Yani hocam bunun sanal konuşmuyoruz biz. Evet. Fiilen böyle olduğuna dair
evet, tabii,
yüzlerce
tabii.
örnek var.
Evet, evet.
Yani bakıyorsun sahabiye hadis söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. Bir mesele soruyorlar. Ona cevap vermiyor. Onu ben bilmiyorum. Filancı sahabeye sorun diyor. Aa nasıl bilmezsin sen?
Evet.
Nasıl bilmezsin? En canlı örneklerde bakıyorsunuz. Yani koca Ömer bin Hattab bir meseleyi bilmediği çıkıyor.
Evet.
Soruyor bu böyle miydi diyor.
Ya belki şu da var. Kafadan hükmetmiyor. Değil mi hocam? Yani bir bilme dediğimiz şey, evet. Kur'an ne bildirdiyse o, Resulullah Efendimiz ne söylediyse o yani.
En çok neyi biliyorlar biliyor musun hocam? Hadlerini.
evet.
Hadlerini biliyorlar.
Hadlerini biliyorlar.
Allah'ın önüne geçilmez haşa.
Evet.
Peygamberin önüne geçilmez. Ebu Bekir Hat hepimizden bu, üstün.
Evet.
Ebu Bekir hepimizden üstün. O evet. ilk dost.
Evet.
Bunu biliyor ya hocam. Bu bilgi yetiyor ona.
Evet.
Haddini biliyor.
Evet.
Haddini bildiği için de Allah aza bereket veriyor bu sefer.
Evet.
Daha sonra bilgi çoğaldı. Had bilgisi azaldı. İlimler çoğaldı. Ama haddini bilmeme de çoğaldı bu arada.
Evet.
Bereket gitti. Bize doğru geldikçe adeta bilgi yağdı dünyaya. Yani mesela benim gibi
kütüphaneler dolusu bilgi.
Hocam 10 yaşında hafız olarak İstanbul'da dolaşan birisiyim ben. benim bilgim ölçüldüğünde maşallah Allah nazardan korusun denir bir bilgi. Sahabenin hayran olacağı bir bilgi. İmanı ölç, takvayı ölç, samimiyeti ölç, heyecanı ölç. Varlığımız yok ortada. Benim varlığım yok ortada. Ha, sahabe-i kiramı ölçtüğümüzde Allah onlardan razı. Yani bırak aynı listeye girmeyi, yedek listeye girsek razı olacağız. Yani onlarla aynı listeye girme. Evet. Ama buradan şu çıkıyor ortaya. Yani ashab-ı kiramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yaydığında 100 bin alimi yaymadı.
Evet.
100 bin fotokopi yaydı hocam. O fotokopi de
Resulullah'a örnek almış.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Sallallahu aleyhi ve sellem örnek almış. 100 bin
100 bin numune. Fotokopi. Kiminde 100 cümle var, kiminde 50 cümle var. O fotokopiyi de hepsi topluca çekememişler. Evet. Kimi eksik çekmiş, kimi fazla çekmiş. Ama ne olmuş? Dünyayı bir asır geçmeden İslam'la buluşturdular. Ya bu ne müthiş bir şey hocam ya. Bir asır geçmeden.
Evet, evet.
Ama hiçbir, mesela burada çok önemli bir noktada sık sık bunu da konuşuyoruz. Ashab-ı kiram Antakya'ya gelmişler mesela. Ömer bin Hattab zamanında radıyallahu anh Antakya sahabe gördü.
Evet. Diyarbakır.
Şimdi, Diyarbakır. Diyarbakır Hazreti Ömer'in zamanında cami yapıldı zaten. Evet. Şu andaki Ulu Cami Hazreti Ömer zamanında camiye çevrilmiş. Müthiş bir şey yani. Evet. O caminin bereketi hoşuma gidiyor. Fiilen sahabi orada namaz kılmış.
Ya,
mevcut evet. Binasında.
Evet.
Mevcut binasında ashab-ı kiram namaz kılmışlar. Şimdi hocam bu ashab-ı kiramı insan zanneder ki 7-8 dil biliyorlardı. Bir de dil bilmiyorlar.
Ya, Çin'e gidiyor, dil
Çin'e
bilmiyor.
Gidiyor, dil bilmiyor.
Türkistan'a gidiyor, dil bilmiyor.
Dil bilmiyor.
Evet.
Yani kendi Arapçasının da bir lehçesini biliyor. O da önemli.
Evet.
Şimdi Arapça da 7-8 lehçe. Kureyş lehçesi konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemenli mesela o lehçeye yabancı.
Evet, Yemenli ile bile belki iletişim sağlamakta zorlanacak.
Yani yabancı dil, bir dil gibi değil ama
değil, evet.
Bir edebiyat zevki yaşayamıyor Yemenli ile belki.
Evet.
Şimdi bu dil bilmeyen insanlar, hocam bunu akılla anlamak çok zor. Bir köye gidiyorsun, önce hoş geldin ne istiyorsun diyorlar sana. Ya konuşamıyorsun, el göz işareti adeta konuşuyorsun. Bir yaşlı seni anlamaya çalışıyor. Bu Arap Yarımadası'ndan geldi filan deniyor. 20 gün sonra o köyden çıkarken yüzlerce namaz kılan nasıl olur ya?
Ya nasıl ya, oldu işte bunu anlamak lazım.
Şimdi peki o köyün çocuklarından biri imam hatip bitiriyor, ilahiyat bitiriyor, köye imam olarak dönüyor. 10 sene sonra 2 kişi namaza başlamamış oluyor.
Evet.
Çünkü hocam esasen dille anlaşmadan önce gözden göze anlaşma kabiliyetimiz var bizim insan olarak. Bunu ben hep şuna benzetiyorum. Mesela bir bebek, 3 aylık bir bebek bağırıyor, çağırıyor. Babası geliyor, annen mamanı hazırlıyor, yavrum sus diyor, kucağına alıyor, daha fazla ağlıyor çocuk. Ya hocam ben bunu hep gözyaşlarıyla izlemişimdir. Anne mutfaktan çıkıyor, geldim yavrum geldim diyor, çocuk susuyor ya.
Evet.
Yani bu çocuğun dil biliyor desen biyolojik olarak mümkün değil.
Bilmiyor, evet.
Yani işte bu 2 aylık çocukla anne konuştuğunda baba annesi konuşuyor, anne annesi konuşuyor, çocuk daha fazla ağlıyor. Evet. Siz gidin der gibi. Annenin ninni ninni cicisi bicisi diye bir eğri büğrü söz söylüyor. Çocuk susuyor. Ağzını hareketlendirmeye başlıyor. Mamasını alacak. Neyse artık yani alacak. Ashab-ı kiram anne ruhuyla insanlara yanaştılar.
Evet.
Dolayısıyla dil gerekmedi.
Evet.
Gözlerinden bakıp ben senin hidayetini istiyorum. Benimle beraber cennete gelmeni istiyorum. Cehennemden kurtulmanı istiyorum dediğinde insanlar bunu anladılar. Gönülleri de açtı Allah onlara azze ve celle.
Demek ki anlatacak o anneliği yüklendiler yani. Nasıl oldu?
Ana oldular. Toplumun anası olmayı. Bir defa bu bir kişinin kurtuluşunu Allah'ın en büyük nimeti olarak görmeze gibi. Maaş sorunu yok ortada. Bir ikramiye almıyor, plaket beklemiyor. Bir gönül meselesi bu.
Ya o anne olmak nasıl bir şey işte hocam. Yani sahabenin o insanlık için anne şefkatiyle donanması nasıl bir şey? Belki işte onu anlamamız
bunu
lazım.
Bunu donatan da var tabii. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu donatımı yaptı.
Evet.
Bu donatımı. Mesela 2 örnek zikredelim hocam. Bir tanesi hani meşhur bir Yahudinin çocuğu delikanlı. ağır hasta ya Resulullah. Evet. Da komşuluk hukuku gereği ziyarete gidiyor Efendimiz, evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Ziyarete gidiyor. Bakıyor ki çocuk yolcu. Yavrum diyor, iman et bana da kurtul diyor. Çocuk da babasına bakıyor. Çocuk dediğimiz bebek değil tabi. Çünkü imanla mükellef olacağına göre.
Yani delikanlı gibi.
Delikanlı diyelim. Babası da hani bu işte onun deyimiyle diyelim, Muhammed bize madem nezaket gösterip ziyarete gitti, yap yavrum dediğini diye işaret ediyor. O da kelime-i şehadet getiriyor çocuk. Biraz orada vefat ediyor Efendimiz oradayken. Mübarek gözleri sulanıyor Efendimizin de. Elhamdülillah elimle bir kişiyi kurtardın ya Rabbi diyor. Sana hamdolsun diyor. Bunu görüyor ashab-ı kiram.
Evet.
Mendebur Yahudi'nin çocuğu geberdi demiyor.
Evet.
Bir Yahudi azalacaktı bu dünyadan demiyor. Dönüp babasına gördün mü bir kişi kaptık sizden demiyor. Bunu bir gönül.
Evet.
Allah'ın razı olacağı bir iş yapma olarak, yani sabah namazı kılmaktan hangi zevki alıyorduysa aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o çocuğun kurtuluşundan o zevki aldığını hissettiriyor. Bu bir eğitim hocam.
Evet.
Bir kişi kazandık değil, Allah'ın cehenneminden bir kişi kurtuldu mutluluğu bu. Evet. Şuur bu. Dolayısıyla bizim vakfımıza, bizim grubumuza bir kişi geldi değil. Cehennemden bir kişi kurtuldu, cennet bir kişi kazandı. Cennetin kalabalıklaşması için mücadele etme. Bu bir birinci örnek hocam. Bunu ashab-ı kiram, evet, gördü. Kim bilir yüzlerce böyle örnek gördüler de bize ulaşmadı o.
Evet.
Yani böyle ruh buydu. İkincisi hocam çok önemli. Hayber diye meşhur bir gazve vardır.
Evet.
Hayber böyle... Nasıl
Hayber'in fethi diye Hayber'in fethi. Ziyere girmiş.
Yani teşbih için söylüyorum, Türkiye'nin Bursa'sı neyse Hayber'de o gün o.
Evet.
Hem sanayi var, para var, hem tarım var orada.
Evet.
Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ne buyuruyor? Hayber fethedildikten sonra sıcak yemek gördük diyor.
Evet.
Yani demek ki Medine'nin ekonomisi Hayber'le beraber şekil aldı.
Evet.
Yani hem para var, hem tarım var. Bu iki şey çok önemli Hayber'de. Ziraate uygun bir bölge Hayber. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler Beni Kaynuka filan vesaire o Beni Kurayza, onlar kaçıp oralara sığınıyorlar. Medine'nin etrafı için ciddi bir tehlike Hayber. Buranın fethedilmesi gerektiğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz düşünüyor. Yahudilerin son kalesi Arap Yarımadası'nda. Ordu hazırlıyor, gidiyor. Fakat ne yazık ki zor, savunması güçlü bir şehir, fethi gerçekleşmiyor. Bir gün bekliyorlar, olmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben bu sancağı, yani orduyu idare görevini yarın birisine vereceğim, onun elinde fethi gerçekleşecek buyuruyor. Bu kesin yarın fethi var anlamına geliyor ashab-ı kiram, çünkü böyle buyurdu ama bakalım iklim şartlara uygun olacak mı filan demiyorlar herhalde.
Evet.
Niye? Yarın
Resulullah fethi... Efendimiz söyledi bunu.
Ömer radıyallahu anh diyor ki o gün diyor bir öyle içimden geçti ki benim herhalde diyor. Yani ben olayım bu. Sonra
sancağı bana verir.
Namaz kılarken filan hep böyle selam verince beni görsün buradayım noktasında durmuş. Kim böyle istemez ki yani.
Tabii.
Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali nerede demiş.
Hazreti Ali
radıyallahu anh.
Radıyallahu
anh. Buradayım ya Resulallah demiş ve de Ali'nin mübarek gözünde de sorun varmış o gün. Yani gözü rahatsızmış. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Ali'ye sancağı veriyor radıyallahu anh. Git diyor, bu fetih kesindir diyor.
Evet.
Şimdi Hayber kahramanlığı Ali'nin çok meşhurdur.
Evet.
Şimdi
çocukken öyle kitaplar vardı hocam, böyle sahaf gibi yerlerde satılır, Hayber Kalesi Cengi diye.
Evet. Şimdi de Filistinliler Hayber Ceyş-i Muhammed Yahud diye böyle başlayan bir şiirleri vardı. Yani evet. Hayber hakikaten simge bir
destan
şey.
Destan gibi bir şey.
Yani
evet.
Yahudilerin belki de içlerinden silemeyecekleri bir hasrettir Yahudi. Evet. İnşallah yeni Hayberler de yaşayacaklar. Evet. Rabbime niyaz ederiz.
İnşallah.
Biz de Ali'si oluruz o Hayberler inşallah. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh alıyor görevi, gidiyor. Burada ne var şimdi? Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi, bu fetih tamamdır diyor. Dolayısıyla fethedilmiş bir şeyi fethetmeye gidiyor Ali. Sembolik gidiyor adeta.
Evet.
Bir. İki, Ali'nin makamı belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasretinin gerçekleşeceği bir görevi yapıyor. ve bu kesin elde edilecek. Dolayısıyla Ali radıyallahu anh o anda gazi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrini yerine getirme şerefiyle şereflenmiş birisi. Yani süper bir nokta. Hayali bile bunun yeter. Evet. Kendisi değil, hayali yeter bir Müslümana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareket ettikten sonra Ali bana gel diyor. Geri geliyor Ali. Yani adeta bitmiş bir fetihten. Ne istiyor? Yahudileri bu kaleden atıyoruz. İslam'ın sancağını dikiyoruz. Melun Yahudi nereye giderse gitsin. Böyle gibi. Biliniyor gibi. Ali radıyallahu anh geri geliyor. Bak Ali diyor. Bizim burada yaptığımız iş nedir biliyor musun? Anlamında buyuruyor ki senin elinden bir kişinin cehennemden kurtulması, yani Müslüman olması, bütün şu güneşin aydınlattığı toprakların ganimet olarak sende olmasından iyidir buyuruyor.
Ya, evet.
Ashab-ı kiramı coşturan budur işte hocam. Bu nokta çok önemli.
Evet.
Yani bir fetih, bir heyecan, ganimet filan bunların hepsini sıfırlayan bir cümle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne buyuruyor? Bir kişinin hidayeti. Bir kişinin hidayeti. Halbuki Hayber'in fethedilmesi, Medine'nin doyması oldu. İslam'ın Arap Yarımadası'nın dışına çıkma sürecini başlattı bu sefer. Çünkü onlar
engel
oradayken,
bitiyor.
Tabii orada, onlar oradayken içeri mahsur kalıyordu ashab-ı kiram.
Tehdit gelir diye.
Tehdit değil, yol güzergahı.
Evet.
Yani Rum toprağına, Furs toprağına uzanan güzergahta tehlikeli bir noktada duruyor Hayber. Dolayısıyla kainata açılma süreci Hayber'le başlayacak şimdi.
Evet.
Dış dünyaya açılacak. Hepsini bir kişinin imanından sonraya bırakıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir eğitim.
Evet.
Yüzlerce, binlerce sahabinin önünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a bu hakikati verdi. Yani biz buradayız. Fetih yaptık, yapmadık önemli değil. Bir kişinin imanını
kurtar. Şu kadar ganimet getir falan, yani böyle bir beklenti
mesela,
yok, bir hedef yok.
Şimdi bir anket yapsak, desek ki gel Ali dedi. Ali geri döndü. Ne demiştir Ali'ye bu olayları bilmeden desek? Bak Ali, işi sağlam bitir. Anahtarları istiyorum. Adamlarıma sakın zarar verme. Değil mi? Filmlerde böyle yani oluyor.
Öyle zannedeceği zannedilir. Evet.
Ali hırslandı çünkü orada.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle bu fetih gerçekleşecek, müjdelendi. Ola ki bir kişinin imanını önemsemeyebilir.
Ya,
evet. Halbuki onun bir kişinin imanını kurtarması lazım.
Evet.
Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet toplamak için gelmedi.
Hedef insan kurtarma.
İnsan kurtarmak.
Evet.
Şimdi hem Yahudi çocuğunun kurtarılışı, ikisi de Yahudilerle ilgili bu verdiğim örneği. Evet. Yahudi çocuğunun kurtarıldığına mutlu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bunu oturup Ali ile radıyallahu anh'la paylaşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aman bir kişi kurtaralım. Hayber değil, güneşin ışıklarını gören herhangi bir yerde.
Savaş iklimi normalde ölünen, öldürülen bir iklim.
Yani savaşın o kızışmış anında 24 saattir orada bekliyor ashab-ı kiram, bir sonuç alınmıyor. O anda söylenecek bir şey değil bu herhalde.
Gibi.
Yani masa başında söylenir. Medine'de nasihat edilir. Evet. Ama orada çok zor bunu söylemek.
Evet.
Ama gönderiliş gayesi ganimet toplamak değil, yürek toplamak olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi bunu.
Bunu söyler.
Yüreklere talipti çünkü.
Evet.
Şimdi ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, oldu da nitekim. Bu ruhu aldılar mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den? Aldılar.
Aldılar. Evet.
Aldılar. Almasalardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde oturup mescitten ağlar, sızlar, Kur'an okurlardı hep.
Evet.
Mescid-i Nebi'de sabaha kadar zikir çekerlerdi. Efendimiz
kendi Müslümanlıklarına yatırım yaparlardı.
Şunu diyebilirlerdi, evet, değil mi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde çok mutluydum. O beni seviyordu. Ben onu seviyordum. Dolayısıyla ben iyiyim, şu imanımı koruyayım,
evet,
düşünürlerdi. Ebu Abdillah diye bir sahabi var. İsmi pek bilinmiyor. Orada Ebu Abdillah radıyallahu anh sekerat halinde. Arkadaşları ziyarete geliyorlar. Ağlıyor o arada. Arkadaşları da diyorlar ki ya ne ağlıyorsun diyorlar. Hatırlıyor musun seninle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son ne konuşmuştu? Ne konuşmuş? Efendimiz o sahabeyi görmüş, Ebu Abdillah, çok bıyıkları büyük. bu bıyıklarını kısalt buyurmuş. Benimle Havz-ı Kevser'de buluşuncaya kadar da böyle kısa dursun bıyıkların buyurmuş.
Allah Allah, evet.
Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş sonra. Şimdi bu sahabi bir daha bıyık uzatmış mıdır sizce? Kim bilir, dudağını kazırdı yani. Ya. Şimdi bu ne
bir
demek?
Bir hedef var. Havz-ı Kevser hedefi.
Yani şimdi bu da çok açık, şu anlaşılıyor. Yani bu bıyık sorununu görüyorum sende. Bunu hallettin mi, Havz-ı Kevser'deyiz. Tek engel bu görünüyor. İmani noktada değil ama evet, yani sevap noktasında. Dolayısıyla bu sahabeye ne sinyal yakmış Efendimiz? İyi durumdasın.
Evet.
Bekliyorum seni Havz-ı Kevser'de. Demiş resmen yani. Evet, bu evet, hadis sahih ise bunu demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi arkadaşları diyor ki, sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dememiş miydi ya? Sen yani, ne ağlıyorsun ki?
Üzülecek ne var?
Hayır yani, gül.
Bir hasretin bitecek.
Kavuşmaya yani gidiyorsun, evet, diyor. Diyor ki, evet doğru söylüyorsunuz diyor. Doğru, öyle oldu. Ama henüz son nefesimi vermedim. Allah-u Teala bir kısım kullarını cennet, bir kısım kullarını cehennemlik diye ayırmıştı. Ne bileyim ben hangi kullarındanım? Ben korkmayayım da kim korkmasın diyor.
Evet.
Şimdi bu ruh halinde sahabe, yani bir kısmına cennet vaat etmiş, son roundlarını bekliyor, buluşacak cennette, ama bırakıyorlar her şeyi. Ya Medine bırakılır mı Allah aşkına ya? İnsanlar kaçak gidiyorlar Ramazan orada. Hapse girme pahasına gidiyorlar. Bunlar hapse girme pahasına Medine'den çıkmışlar. Niçin? Ömer radıyallahu anh, çıkmayın Medine'den ya, beni yalnız bırakıyorsunuz burada diyor.
Evet.
Şimdi zorla Medine'de tutuluyorlar bunlar. Bilal mesela hocam, ya ibret-i alemlik, Peygamber aleyhisselamın hatırasısın. Otur bun, her gün bir ezan oku. Cuma ezanlarını oku, hiç olmasın.
Sanki Medine, Mescid-i Nebi senin sesinle
İnlesin.
Var değil
ama
mi?
Ama halifeyle tartışmak zorunda kalıyor. Beni nasıl hapsedersiniz buraya diyor. Zannedersin ki daha büyük bir camiye tayinini istiyor. Yani müezzin ya şimdi.
Evet.
Değil, gidecek. Şam'a gidecek.
Dayanamıyor. Medine'de kalmaya
vasiyeti var Peygamber aleyhisselamın. Medine'de kimi Müslüman edeceksin? Herkes Müslüman. Kafir zaten giremiyor, evet, Medine'ye. Ama bunların yüreğinde bir sevda var. Kıyamet günü dirildiğinde 5 kişinin imanına sebep olmuştum diyecek. Ve onu
beş kişinin elinden tutacak.
Beş kişinin elinden tutacak.
Resulullah Efendimiz'i, Rabbimizin huzuruna getirecek onları.
Hocam o sahneyi tefekkür, Medine'yi feda ettirmiş bunlara.
Evet.
Medine'yi feda ettirmiş. Desek ki Medine'yi en çok kim sevmiştir bu dünyada? Ashab-ı kiram sevmiştir.
Tabii.
Herhalde yani.
Bizim Resulullah'la yaşadılar orada.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Öz hasretleri, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı unutamayacak kadar bir zamanda hepsi gitti bu dünyadan zaten. Aradan 5 asır geçmedi.
Evet.
Asır bulmadı ki hepsi, büyük bölümü 30 sene sonra vefat etti zaten. Ashab-ı kiramın, hele asıl sahabiler, o ilk kadro 30 yıl içinde vefat etti, gittiler. Allah onlardan razı olsun. Ama buna rağmen Medine'yi nasıl bıraktılar hocam ya? Bunu düşünemiyor insan.
Yani. Bir kişiye ulaşmak.
Evet, bir gönül kazanmak.
Bir
çünkü
gönül kazanmak.
Bizimle onlar arasındaki mantık şu, farkı şu hocam. Onlar, canım peygamberim, ümmetinin kalabalıklaşmasını istiyordu.
Evet.
Ben evleneyim, çok kalabalığım olsun.
Evet.
Ümmetim kalabalıklaşsın, peygamberimin hayali gerçekleşsin aleyhissalatü vesselam. Gideyim peygamberime bir kişi daha kazandırayım.
Evet.
Bu tesbihi ellerine alıp zikir yapıp daha çok makam kazanayımı bastırmış. İkisi de Allah için yapılan iş ama.
Evet.
Tesbih sabaha kadar 3000 defa şu, 4000 defa bu, 20 Yasin-i Şerif okumak, bunlar hepsi faziletli işler.
Ya bunların üstünü çizmiyor.
Üstünü
çizmiyor.
Üstünü çizmiyor. Deveyle Şam'a giderken, Yemen'e giderken deve üstünde
gene
yapıyor bunları.
Yani
devesinin üstünde yapıyor.
Evet.
Yapıyor. Ama bunları yolda yapılacak iş olarak yani görüyor.
Müslümanlığı, zikir artı tebliğ, İslam'ı taşımak.
Çünkü bakıyor ki bu bir kazanç meselesi, evet, değil mi? Yani ben Rabbimin huzuruna sevapları çok olarak gitmek mi istiyorum? Tamam. Oturup tesbih çeksem, 100.000 defa şunu söylesem, Kur'an-ı Kerim'i şu kadar hatmetsem, bunun bir sevap boyutu var. Bir köye gitsem, o köyü Müslümanlaştırsam, o köyde 1000 hatim okunsa, hepsi benim olacak zaten.
Yani,
onlar da kazanacak, ben de kazanacağım. Ben de o arada Kur'an okuyorum. O köye giderken zaten deve üstünde, at üstünde Fatiha okuyarak gidiyorum. kazanç mantığı.
Buradaki şey şunu bence biraz ifade etmemiz lazım. Nasıl bir Müslümanlık anlayışı? Resulullah Efendimiz'e nasıl bir bakış? Belki işin özü burada. Yani onunla donanmamış olsalar bunlar, yani bu böyle bir hesap. Mesela ben bir köye gideyim, işte o köy Müslümanlaşsın, ben Çin'de bir kişinin yüreğini kazanayım. İslam'a ya nasıl bakıyorlar? Resulullah Efendimiz'e nasıl bakıyorlar bunlar?
Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam'a cennet olarak bakıyorlar, ideoloji olarak değil.
Evet.
Bir düşünce tarzı olarak değil. Değil, evet. Burada çok büyük bir sorun, belki programın ilerisinde konuşmamızda çıkacaktı ortaya. Şimdi konuş. Hocam, onların götürdüğü İslam bir dosyada götürülebilir İslam'dı. Yani 10 dakikada İslam'ı özetleyebildiler.
Yani külliyat değildi yani. Böyle.
Yok, yok. Evet.
Nasıl biz, bir İslam?
Biz
o?
İslam'ı
o sadelik nasıl bir şey hocam?
Biz İslam'ı götürürken hocam, önce neler olmaması gerektiğiyle başlıyoruz İslam'a. Şu gruptan olma, bu gruptan olma, şöyle yapma. O gitti, bir bedeviyi karşısına oturttu. Merhaba kardeşim dedi. Merhaba. Hocam, ashab-ı kiram belli ya. Ne konuştuklarını haber vermişler bize. Bana bak, senin bir Allah'ın var, bunu tanımıyorsun. O seni yarın diriltecek, cennete koyacak. E ne istiyorsun sen benden kardeşim? Ya şu putlarını bırak, gel Allah'a iman et, abdest al, namaz kıl. E kılarım tabii. Gel kucaklayayım seni. Hocam 5 dakikalık bir tören ya. 5 dakika.
Bu kadar sade.
Hocam Musab bin Ümeyr briefing vermedi kimseye. Otur bir konuşalım dedi. Adam oturdu. Ayak ayak üstüne atmaya fırsat kalmadan Musab'ın konuşması bitti. Seni ve beni Allah yarattı. Allah'tan başkasını çıkaralım aradan dedi.
Peki, biz yani şöyle bir şey hemen gelir. Ya bu kadar sade bir şeyle bu kabuller nasıl oluşuyor hocam? Yani Musab başka bir şey vermiş olmalı.
Musab'ın gözleri konuşuyordu hocam. Hmm, Musab'ın gözleri. Musab gittiği zaman, Allah ondan razı olsun, Medine-i Münevvere'de asırlarca sürmüş iç savaş vardı hocam.
Evet.
Birbirini öldürmeye çekinmeyen bir kitleye Evs Hazreti gitti ve bu savaşı bitirtti. Kendi gönül sultanlığı üzerinden gönül saltanatı kurdurdu.
Evet.
Yani dolayısıyla bu andaki bir sorun hocam, insanların biz karşısına dikildiğimizde ne yazık ki önce İslam'ın katliam dini olmadığını, filan mezhep şu mezhep olmadığını, filan tarikatın şu tarikattan üstün olmadığını, işte para menfaatimiz olmadığını, petrolün İslam'la ilgisi olmadığını, işte siyasi yönetimlerin yaptığı zulmün İslam'la ilgisi olmadığını, Osmanlıların hataları sevaplarıyla uğraşıp uğraşmayacağım vesaire. Yani hocam İslam namına 3 şey anlatmak gerekiyor. 30 tane İslam ne değildir demek zorunda
bagaj,
kalıyor.
Bagaj yüklenmiş hocam. Çok
insanlar dolayısıyla berrak bir kafayla İslam'ı anlamaya müsait değiller. Dolayısıyla İngiltere'nin bir kasabasında bir şarkıcı İslam ol deyince, doğru ya bir bakayım bu İslam'ı diye Kur'an mealine bakıyor, Müslüman oluyor. Bizim İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an mealine bakan çocuk ashab-ı kiramı siliyor. Neden? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'den direkt Rabbi ile konuşuyor. Mesela çok yakın bir günde birisinin bir hatırasını dedi. Nasıl Müslüman oldun sorusuna, ya niye İncil'i bıraktın Kur'an'a geldin sorusunda diyor ki, Kur'an'ı İngilizce tercümesinden okuduğumda baktım ki Tanrım benimle konuşuyor direkt. Allah. İncil'de hep İsa ile papazlar giriyordu arama diyor. Direkt Tanrı ile konuşmak hoşuma gitti diyor. Bu Tanrı kelimesi bana ait değil yani.
Evet.
Bu nefret ettiğim bir kelimedir ama onun şeyini naklediyorum. Hocam dolayısıyla eğer ashab-ı kiram gibi biz de bir kişiyi kazanalım, o bir kişi de şu kainatın aydınlandığı, güneşin aydınlattığı toprakların hepsini fethetmekten daha önemlidir şuurunu kazanacaksak, şeriatımızı anlatacağız. Peygamber Efendimizin güzelliğini anlatacağız. Fatiha suresini okuyacağız. Fatiha suresini de filan alim şöyle dedi demeyeceğiz. Mesela hoca efendileri bakıyorum, Allah onlardan razı olsun, çıkıyor. Şimdi Fatiha suresini anlatıyor insanlara. Hocam 7-8 müfessirin görüş farkını anlatıyor. Ya insanlar zaten bu Fatiha ne demektir, niye bunu anlamıyorlar. Ya müfessirlerin görüş farklılıklarına, bir de bir tanesini radyodan dinledim. Seyit Kutup bunu yanlış yorumlamıştır diyor. Ya dur bakalım, adam daha senin olmadı radyoda. Evet. Seyit Kutup doğru dese ne olur, eğri dese ne olur?
Yani Seyit Kutup'u sildiğinde doğru bir Fatiha anlatımı çıkmıyor ortaya. Ya da falanca müfessirlerin...
Niye negatiflerden başlayalım, yani
başlayalım
ki hocam?
Evet.
Ya bir ilahiyat fakültesinin yüksek lisans doktora bölümünde konuşulacak konu radyo konusu değil. Gazete konusu değil. İnsanlar sade hayat istiyorlar ve sade bir din istiyorlar hocam. O sadelikle girdikten sonra Allah önünü açtı mı zaten Fahr-ı Razi bile yetmiyor ona tefsir olarak. Evet. O zaman yürüsün, kendi yürüsün. Yani biz kundaktaki çocuğa koşmayı değil, ayakta durmayı öğreteceğiz. Ayakta durduktan sonra bir adım attıracağız. Ondan sonra 7 yaşına gelince koş bakalım diyeceğiz. Yine büyükler gibi koşamayacak tabii. Burada ashab-ı kiram böyle yapmadılar hocam. Gittikleri yerde mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderiyor.
Evet.
Çok meşhur İslam siyaseti hocam.
Evet.
De ki onlara diyor, bir, Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır Celle Celaluhu. Ve ben onun peygamberiyim. Bunu haşarlarsa diyor, bunu kabul ederlerse, onlara Allah'ın 5 vakit namazı emrettiğini söyle diyor.
Evet.
İki, bunu da kabul ederlerse onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere bir zekat borçları olduğunu söyle diyor. Ya hocam bu bir kademe kademe. Kim bilir Muaz radıyallahu anh gitti 5 ay bu hakikati anlattı. 5 ay sonra namaza başladı. Bilmiyoruz ne yaptığını ama eğitim ona o şekilde verilmiş. Yani biz henüz anne sütü emen bir çocuğa koca bir ekmek somun verirsek öldürürüz çocuğu.
Evet.
Çocuk boğulur hocam. Yani İslam'ın bir, Allah'a iman, ahirete, cennete, cehenneme iman. Bunlar oldu, yerleşti mi, aç bir şekilde o kişi gelecek, bana başka iş ver diyecek. Namazı tarif edeceğiz, başka iş verecek. Mesela sakaldan niye başlayayım ki ben? Ya sakala kadar adamın içinde bir defa sakalsızlık var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı arkadaş gibi görüyor. Tarihte değerli biri zannediyor. Maazallah. Yani Allah'ın içimizdeki temsilcisi değil de çok değerli bir Arabistan'da yetişmiş bir bilim adamı gibi görüyor. Bu insanın daha halli... Mesela hocam teheccüd namazı hangi kademede bir insana öğütlenmelidir? Sabah namazına 40'ta bir defa kalkıyor zekat gibi adam. Teheccüd kılsa ne olur bu ya? Sabaha kadar teheccüd kılsa 100 sene bir sabah namazı edecek mi Allah katında? Yani sabah namazı eğitimini bitiren birine gel bakalım gel. Peygamberlerin düzeyinde bir ibadet daha var. Şimdi arınma zamanı, hiç olmasın haftada bir teheccüde kalk denir. Ya bir kere kelime-i şehadeti ne manaya geldiğini bilerek söylemeyen birine 10.000 kelime-i tevhid görevi mi verilirmiş ya? Yani ashab-ı kiram hocam bir heyecanla fırtına gibi oldular. Fırtına onların yüreğinde oldu. Karşı tarafı rüzgardan etkilemediler. Mesela karşı tarafa gittiklerinde o heyecanı onun düzeyinde ona yansıttılar. Sıfır. Yüzlerce hadis-i şerif var hocam. Efendimiz'e geliyor. Muhammed ne istiyorsun benden diyor. Ya çok enteresan evet. Hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otur sana Bakara suresini okuyayım. Hiç kimseye dememiş.
Dememiş.
Hiç evet. Kimseye. Bakıyoruz ki mesela çoğumuzun tereddüt edeceği bir konudur bu. Kelime-i şehadet getir diyor. Getirelim. Haydi kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tamam kardeşimizsin, bağrına basıyor. Ya hocam.
Yoğrulma ileri safhalarda olan bir şey.
O zaten raya oturuyor.
Ha, oturuyor. Ondan
raya
sonra
oturunca evet. Trenin gittiği her yere gidecek.
Bağrına bastığında değil mi? Bir
şimdi
İslam
biz
toplumu.
Bağrımıza basmak için önce tonlarca yük getiriyoruz. Adam ne bağrımıza giriyor ne de şehrimize evet. Giriyor bir daha. Artı bir de bizim bir sorunumuz daha var. İslam'ın o güne kadar mesela ashab-ı kiram döneminde aleyhindeki propagandalar yöreseldi olsa da. Köyde biri konuşuyor. Ama onlar Yemen'e gittiğinde ilk defa Efendimizin ismini duyanlar merak ettiler. Şimdi bir de ön negatif hazırlık var İslam'a karşı. Yani bugün Batı medyası İslam'a bir bulaşıcı hastalık süsü vermeye çalışıyor. Yani bunda da dedik ya başta İslam'ı orijinal örneği olarak yaşamak zorunda olanların yıpratılması sorunu var.
Evet.
İslam'ın karşısında bunu düşmanları çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla biz Eğer ashab-ı kiram 100 performansla yola çıkıp o başarıyı elde ettilerse bizim 500 performansımız olması lazım. Yani aksine, çünkü biz bir de karşı tarafın negatif tezlerini çürütme mücadelesi yapmak zorundayız. Ama bunu lafla yapamayız. İslam güzeldir, arılar Allah diyor, karıncalar la ilahe illallah diyor diyerek çürütemeyiz o tarafı. Çünkü fiilen adam Orta Doğu'da birbirinin kanını pompalayıp emen vahşi bir nesil olarak gösteriyor İslam'ı. Halbuki bunların şuradan gelmiş mecusi kültürlü, buradan gelmiş Hindu kültürlü, İslam'ın özünü temsil etmeyen, henüz İslam içine sinmemiş kitleler olduğunu bilmiyor. Yani belki kasıtlı yapıyor medya bunu, ama ya da medyayı yönlendiren güçler, ama Avrupalı, Avustralyalı insanlar masumdur bu konuda hocam. Yani ne bilsin insanlar, yani bu
bilmiyor, bu bir reklam Amerika, sonucu. Deniyor ki Amerika'da yani çok yaygın olarak Türkiye'nin nerede olduğunu bilmeyen kitleler var.
Nerede bilsin Türk ahlakı nedir, Osmanlı ahlakı nedir, İslam ahlakı nedir? Nereden bilsin? Evet. Adam kendi toplumunu merak etmiyor. Benim toplumumu niye merak etsin? Biz merak edip karıştırıyoruz mu onların? Mesela bu siyah beyaz ayrımı nedir Amerika'da diye niye dendiğini, nereden ortaya çıktığını merak edip, yok bana ne, adamların zenci kavgası varmış gibi görülüyor. Siyah, hocam, siyahi biri evet. çıktı da merak ettik, bu adamlarda siyah diye bir sorun varmış. Evet.
Yani isterseniz temsildeki problemlerimiz ne? Yani ashabı hani temsil numunesi olarak ortaya koydunuz, Allah razı olsun. Onlardaki yürek kıvamını vesaire ortaya koydunuz. Bugüne geldiğimizde problemlerimiz ve ne ve biz mesela onu nasıl aşabiliriz? Şöyle bir 6-7 dakika içinde bunu toparlayabilsek derim.
Şimdi hocam siz de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Suudi Arabistan'ın bir uygulamasıyla Harem-i Şerif, Mekke ve Medine 24 saat canlı yayınla dünyaya veriliyor.
Evet.
Yani namazdı, hutbeydi, her şey veriliyor. Bir İngilizce tercümesi yapılıyor, Fransızca herhalde yapılıyor.
İspanyolca.
Bu evet. mesela müthiş bir yatırım.
Evet.
Müthiş bir yatırım, ama 24 saat sen böyle yapıyorsun. Akşam adam Suudi Arabistan'ın Yemen'le savaşmasına ait iki haber veriyor. 10 saniye bu haberler. 24 saatlik yayın bitiyor.
Evet.
24 saatlik yayın bitiyor. O zaman ben bu örnekten şu noktaya gelmek istiyorum. Bu bir savaş hocam.
Evet.
Biz Harem-i Şerif'imizi göstereceğiz. O Yemen'le savaşımızı gösterecek. İnsan kapacağız. Onlar insan kapacaklar.
Evet.
Bizim tebliğ ya da görüntümüzün iki boyutu olacak. Bir, dağılmama üzerine kurulu. Bir, parçalanmamamız üzerine Müslümanlar olarak kurulu bir yatırımımız olacak. Mesela bizim tarikatımız olacak. Bir Şeyh Efendi'den intisabımız olacak. Ama bu o Şeyh Efendi ile benim aramda bir muhabbet konusu olacak. İslam diye onu ortaya çıkarmayacağım ben.
Evet.
İslam diye ortaya çıkarmayacağım. Benim varlığımla, benim adımımla İslam güçlensin diye.
Evet.
Hayır, ben İslam diye kendimi ve hocamı, yazarımı öne çıkarırsam, herkes de öyle yaparsa dışarıdan bakıldığında İslam diye bir dünya görülmüyor bu sefer.
Darmadağınlık.
İslam ismini kullanan, kendilerini yücelten bir kitle görünüyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim ilk yapmamız gereken şey Müslümanlar olarak, bir aradalığımız çok önemli bizim. Bazı şeylerimizi feraat edeceğiz. Mesela Şia ile bizim uçurum düzeyinde farklılıklarımız var. Esasen Şia bir mezhep midir, başka bir şey midir bile diyenimiz olmuş içimizde, ama küfrün karşısında ümmeti Muhammed'in %10'unu dışlayıp durup dururken 1.200.000'e düşmektense 1.700.000'den dursun bu, böyle bir dursun, içimize ıslah oluruz, biz kendimizi, sünnet ruhumuzu ihya edelim deyip, yani birlikte görüntüsü verme. Çünkü burada bir savaş yapılıyor. Bu savaşa karşı da Müslümanlar bir kazanıyorlar, bir kaybediyorlar. İki kazanıp bir kaybetmeyi önce isteyeceğiz. Sonra da hiç kaybetmeden kazanmayı inşallah isteyeceğiz. Birinci hedef bu. İkinci hedefimiz, bilhassa Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan mümin kardeşlerimiz sokağa tüküren biri olarak bilinmeyecekler.
Evet.
Yani tenzih ederim hepsi böyle yapıyor manasında değil ama Avrupalıya sorulduğunda, mesela ben Almanya'ya gittiğimde çekirdek gördüğün yerden biri geçmiştir bizden bil filan diye espri yaptılar bana. Yani çekirdek kabuğunu yola atarız yola. Sokağa. İşte kırmızı ışıkta geçen biri diye gibi. Bunların doğruluk oranı belki 1960'lı yıllarda doğruydu. Ama yani herkes o topluma intibak etti, ayrı bir konu. Böyle münferit bir şekilde kafirlerin ortasında yaşayanlar, yani adımlarını dikkatli atacaklar. Mesela alt katlarda oturup çocuk gürültüsünden apartmanda bir taciz yapılacaksa, çocuğu küçükse üst katlarda otursun, komşularını rahatsız etmesin, dikkat edecek. Arabasını park ederken dikkat edecek, bir. İki, dışarıya hoca efendi olarak gidenler, gittikleri yerlerde ümmeti Muhammed'i temsil eden konuşma yaptıklarını bilmeliler. Ümmetin farklı konularını değil, ümmetin tek konularını, Allah, peygamber, ahiret, cennet, cehennem, hadisi şerif, ayeti kerime gibi ortak konularımızı konuşmalı. Oradakileri bir yumruk gibi tutmayı bilmeliler. Bir de özellikle siz yine saate bakmaya başladınız. Yok,
şeyde 2-3 dakikamız var hocam.
Özellikle Müslüman olmayanlara karşı yayın yapan siteler var. Yani davet mantıklı, tebliğ mantıklı siteler var. Bazılarına bakıyorum ben. Çok İngilizce anlamamakla beraber altyazılarından ufak tefek de anladığım kadarıyla bakıyorum. Şimdi bu tebliğ yapan kardeşlerimiz konu olarak tartışmayı hiç gerektirmeyecek konulara girmeli. Bu hem bize ait konuları tartışmama şeklinde, hem Hristiyanlarla tartışma konusuna girmemeliyiz. Mesela Habeşistan'a gittiğinde ashab-ı kiram, Cafer-i Sadık nasıl orada gönül fethetti? Necaşi'ye ne dedi? Bak dedi. Biz İsa'yı nasıl görüyoruz dedi. Okudu Taha suresini. Allah, Necaşi'nin gönlü fethi oldu.
Evet.
Siz İsa Allah'ın oğludur diyorsunuz, bu aslında şirktir filan diye başlasaydı, oradan kimse geri geleceklerdi. Elleri zincirli geri geleceklerdi.
Evet.
Çok büyük bir afetti bu. Dolayısıyla biz yabancılarla da tartışma üretmeyecek, hem bizim içimizdeki konular açısından, hem onlarla farkımız olan konularda tartışma üretmeyecek ortak gündemlere getirmeliyiz. Yani mesela dünyada insanların Allah'ın kulu olduklarını bilmelerinin yararı üzerinden yola çıkılacak.
Evet.
Dirilmenin gerekliliği üzerinden yola çıkılacak.
Hocam yani bu tabii birçok örnek verebilirsiniz. Yani İslam dışındaki toplumlarla ilişkide bu şeyi ifade ediyorsunuz. Bir de kendi ülkemiz söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Ne yazık ki bizim ülkemizde de yani tebliğ gerekiyor.
Yani
tabii.
Gibi
ne yazık
yani, mesela,
ki.
Mesela. Bilmiyorum, onu ayrıca mı durmalı? Yani bazen çocuklarımız da diyelim ki bakıyorlar televizyondaki işte o sembol bir takım kişilere, tartışılan konulara vesaire. Oralardan çıkıp İslam'a ısınan bir yürek olur mu? Yoksa yani uzaklaşan, ne bileyim, sorgulayan bir zihin mi ortaya çıkar? Değil mi? Bu da
hocam
bence...
ben şöyle merak ediyorum. Bir ilmi araştırma yapmadım. İnternet Google'a, YouTube bölümüne hoca diye bir kelime yazalım.
Evet.
Hoca ve konuşma diyelim. Evet. Hocaların konuşmalarını bize versin.
Evet.
Hiç İslam'ı bilmeyen biri bunların ilk 50'ye girenini dinlesin. İlk 50'nin en popüler konusu, en çok izlenen konuşmasını dinlesin. 50 tane internette konuşan hocayı dinleyip bunların toplamından İslam'ı bulur mu bir insan? Yoksa aman Allah'ım, hayatımın geri kalan kısmını tehlikeye düşürmeden, ben kalp krizi geçirmeden başka bir dine gideyim mi der.
Ya.
Görüntümüz çok kötü. Yani isterseniz hocam ikimiz de bunu yapalım. Hoca ve konuşma yazalım karşımıza çıkanı, ama vakti israf ederiz bu arada.
Evet. Bu konuları konuşalım.
Bu bölümünü
ayrıca konuşalım. Vakit de doldu. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Amin.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler'de birlikteydik. Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren bir programın daha sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.